Bosch Daimler.
Atletizm tarihinde aradığınız gerçek üstü bir hayat veya ulaşılmaz başarılarsa adres tek kelimeyle ünlü Çek atlet Emil Zatopek'in hikayesidir. Belki ismi ilk anda garip gelebilir, Zatopek. Sanki bir çizgi roman kahramanı gibi, öyle değil mi? Oysa Zatopek Çekoslovakyalı bir atlettir. Marangozlukla geçinen 7 nüfuslu bir ailede büyümüş, 16 yaşından itibaren çalışmaya başlamıştır. Asıl ilginç olansa başlarda sporla uzak yakın bir ilişkinin olmamasıdır. Ta ki çalıştığı ayakkabı fabrikasında düzenlenen o cross yarışmasına kadar. Zatopek bu yarışa katılmayı hiç istemez aslında. Fakat fabrika yönetimi işten çıkarma tehdidiyle onu bu yarışa zorla dahil eder. Neticede Zatopek aynı yarışı ikincilikle tamamlar. İşte asıl hikaye de bu olaydan sonra başlar. Rivayete göre Zatopek şöyle düşünür: İkinci olduysam birinci de olabilirim. O halde bundan sonra da koşmalıyım. Basit bir fabrika etkinliğinde başlar işte onun macerası. Peki 15 yılda kırılan 18 dünya rekoruna ne demeli? Acaba bunu da düşünmüş olabilir mi Zatopek? En azından hayal etmiş olmalı ki aynı adam 1948-1954 yılları arasında 10.000 metre yarışlarında tam 38 birincilik kazanır. Bu arada yaşadığı dönemin Alman işgali ve daha sonrasında Soğuk Savaş yıllarına rastlaması onun gibi idealist ve ödün vermez karakter için büyük şanssızlıktır. Çünkü akıl almaz haksızlıklara uğrar Zatopek. Düşünceleri nedeniyle sokakları süpürme cezası alışı unutulmazdır. Çek halkının ona duyduğu saygı nedeniyle bu büyük atlete sokakları süpürmekte yardım etişi ise hala dilden dile anlatılır. Biz onun başarılarını anlatmaya devam edelim. Gelmiş geçmiş en büyük atletlerden biri oluşunu 1948 Londra ve 1952 Helsinki Yaz Olimpiyatlarında elde ettiği derecelere borçlu olan Zatopek, Londra'da 10.000 metreyi 29 dakika 59.6 saniyede koşar. Helsinki'de ise atletizm gibi zor bir branşa rağmen işler inanılması zor boyutlara varır. Çünkü Zatopek'in boyunu bu kez uzun mesafe koşularından kazandığı 3 altın madalya süsler. O artık insanların gönlünde sadece Zatopek değil, aynı zamanda Çek lokomotifidir. Atletizm otoriteleri onun belki de en çok hatırlanan özelliğini yarıştığı anlarda yüzünde oluşan yüz ifadesiyle açıklar. Özellikle Londra'da 10.000 metre yarışında yağan yağmur, ıslak zemin ve atletizm seyircisinin hiç dinmeyen tezahüratları eşliğinde savrulan seyrek saçları atletizm tarihinin en unutulmaz karelerinden birini oluşturur. Takvim 22 Kasım 2000'i gösterdiğinde hayata gözlerini yuman unutulmaz atlet geride tekrarlanması çok zor olan büyük başarılar bırakır. Kendi deyimiyle aynı anda koşup gülebilecek kadar yetenekli değildir. Bu yüzden koşarken yüzündeki o yorgun ifade baskındır. Fakat bir çocukla bir yetişkinin sınırlarını ayıran şeyin acı ve ıstırap duygusuna dayanma sınırı olarak tanımlar. Sonuç olarak dünya atletizmi Emil Zatopek'e çok şey borçludur. Zatopek ise bu dünyaya olan borcunu fazlasıyla ödeyenlerden olmuştur. Evet sevgili dinleyiciler, Spor Daima'ya Özkan Pekesi'nin Zatopek'le ilgili yazdığı satırları yayında sizlere okuyarak başladık. Spor Daima ekibini tanıyorsunuz ama ben hatırlatayım yine, programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, mikrofonun başında prodüktör ben Murat Örem, teknik kumandada Cihan Aktepe ve telefon hattımızda da sevgili Özkan Pekesen'le Ahmet Talimciler hocamız hazır diye işaret ediyor bana arkadaşlarım. Öncelikle Ahmet Talimcilere, İzmir Bakırçay Üniversitesi hocası olan Profesör Doktor Ahmet Talimcilere bir merhaba diyeyim. Özkan zaten metniyle programın başında bizlere merhaba dedi. Birazdan o da zaten hatta olacak. Ahmet Hocam merhaba. Ben duyamıyorum Ahmet Hocamı. Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Sesin çok çok derinden geliyor. Bir rica edeyim arkadaşlardan.
Tamam.
Evet hocam, neler söyleyeceksin?
Valla bu sefer şöyle bir giriş yapayım. Yani dünya atletizm tarihi içerisindeki en önemli isimlerden biri var karşımızda. Ve hakikaten karı koca ikisi de Çekoslovakya adına ortaya koyduklarında çok ama çok başarılı olan isimler. Emin Zatopek koşu tarzıyla elde ettiği başarılarla 5000, 10000 ardından maraton ve hem 48 olimpiyatları hem 52 olimpiyatlarıyla yani 5 altın madalyayı 5 madalyayı birden almak kolay bir şey değil olimpiyatlarda. Yani bu yani şöyle bir karşılaştırma yapayım. Yani biliyorsunuz bizim birkaç hafta evvel sizin konuştuğunuz Ruhi Sarıalp dışında bizim atletizmde 1948'de 48'den çok uzun bir süre boyunca alabildiğimiz madalya yoktu.
Evet.
Epey uzun bir süre sonra çekiç atmada bir madalyamız gelmişti. Yani böyle baktığımızda tek başına 5 tane madalya ve olimpiyatlarda o 5 madalyayı almak müthiş bir başarıdır. Ve hepsinin ötesinde kendine özgü bir stil geliştirmek. Yani koşu tarzıyla, ortaya koyduklarıyla hakikaten önümüzde efsanevi bir sporcu var.
Biz hocam yaş itibariyle hani onu koşarken görmedik. Hani birçok evet. ismi gördük ama Zatopek daha gerilerde. 1922 doğumlu ve özellikle zirvede olduğu dönemler 50'li yıllar. 60'lar değil. Ama sen de biliyorum farklı programlarda katkılarından çok net hatırlıyorum. Çocukluğumuzda böyle ansiklopedilere, özellikle o siyah beyaz spor ansiklopedilerine, spor dergilerine, gazetelerine meraklı olduğumuz için Zatopek'i ben sanki yıllarca hep izlemiş gibi zihnimde canlandırırdım. Sonra işte bu YouTube'lar şunlar bunlar çıkınca bir takım arşiv görüntülerine zaten ulaştık ama zihnimde Zatopek çok saygı uyandıran bir isim olarak hep vardı ve böyle koşarken o acı çeken bir yüz ifadesi evet. vardı. Özkan da o metninde bunu dile getirmiş. Eda bana yazdı bu arada, senin metni dinleyemediğini de söyledi. Dolayısıyla ona atıf yapamıyoruz seninle ilgili ama bilmiyorum hatırlar mısın o 70'lerdeki ansiklopedilerdeki o acı çeken yüz ifadesini?
Çok iyi hatırlıyorum. Bir de şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben yıllar önce İzmir'de TRT'de şimdi rahmetli olan İsmail Ragıp Geçmen diye bir arkadaşımızın Tarihte Gezintiler diye bir programı vardı. Ben orada beden tarihi, spor tarihi üzerine danışmanlık yapmıştım. Evet, daha önce araştırma görevlisi, doktorasını yapan bir öğretim elemanı olarak bunu yapmıştım.
Orada da, kaçtı yıl orada, hocam? Yıl kaçtı?
Yıl kaçtı? 1990'ların 97-98.
Yani 99, su içinde belki. Bir 20 yılı var yani. Yani evet, senin 20 TRT ile hukukun 20 yıldır sürüyor.
Evet.
Bize katkılarda sağ olsun.
O zamanlar böyle bir danışmanlık yapmıştım. O danışmanlık esnasında da epeyce yani ileride de spor tarihini dersine de böyle meraklı olduğum için spor sosyolojisi epey kitap topladığımdan o dönemde de bunlara bakmıştım. Ama sizin söylediğiniz ansiklopedilerden de haberdarım. Çünkü ben çok küçük yaşlardan itibaren o dönemde Tercüman Gazetesi'nin spor ansiklopedileri evet. fasıkır fasıkır verilirdi ve ben onları biriktirenlerden bir tanesiyim.
Bilirsin yani, haftalar önceki programlarda yine hem Tercüman'ı hem Milliyet'i özellikle 70'lerde spor sayfalarıyla çok öne çıkan iki yazılı gazete olarak anmıştık. Sen yine bu vesileyle bir kere daha Tercüman'ı da zikretmiş oldun. Sağ ol.
Yani her ikisine yani o dönemde gazetecilik yapan insanlara hakikaten çok büyük bir minnet borcumuz var. Çünkü Aynı zamanda tabii o dönemin TRT'sine de çok büyük bir minnet ve şükran borcumuz var. Çünkü bize o görüntüleri taşımasıyla, bize hakikaten haftanın bir günü daha iyi olsa o spor stüdyosu programıyla aslında dünyayı hakikaten evimize getiriyordu. Yani şimdiki genç kuşakların anlayamayacağı bir şeyden bahsediyorum. Yani haftanın bir günü özellikle pazar akşamları yayınlanan o spor stüdyosu programı da çok fazlasıyla dolu dolu bir sportif içerik olurdu ve hepimiz gayet iyi biliyorsunuz ki buz pateninden atletizme,
eskrime kadar değil mi? Eskrimden handbolün tanıtımına kadar handbol TRT programlarıyla Türkiye'ye tanıtılmıştır 70'lerde.
Bunların hepsini görebilme şansı edildiğimiz için de belki de spora yönelik olarak sevgimiz çok daha farklı bir şekilde gelişti. Yani hani bu programda arada bir futbolun konuşuluyor olması o açıdan tesadüf değil.
Aslında
mesele diğer çünkü.
Doğru.
Ve TRT'nin de içini doldurduğu kısmı bence orası. O yüzden bence TRT'nin de bu anlamda yerine getirdiği işlemin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Her yani, vesileyle gururla tekrarlıyoruz TRT'nin bu misyonunu dünden alıp bugünlere getirdiğini ve yarınlara da getireceğini. Sağ ol hocam, çok teşekkür ederim.
Rica ederim çünkü mesela atletizm dediğimizde özellikle benim kuşağım, sen de dahil olmak üzere, Özkan Bey de dahil olmak üzere, orada mesela o İngiltere iki atletin 800-1500 metredeki yarışları, Steve Ovett,
Sebastian Coe. Bak tak diye hatırladım hemen, evet.
Yani o mücadele mesela atletizm deyince hemen aklımızda bir yerlere geliyor. İşte buz pateni dediğimiz anda aklımıza gelen işte Katarina Witt'ten tutun. Ondan sonra yine Gentle Christopher Dean çifti.
Tabii yani, çiftler.
Böyle gidiyor. İşte o yüzden de burada Zatopek her ne kadar daha geriden geliyor olsa da atletizm dünyasına gerçekten damgasını vuran bir isim olması hasebiyle o alanı seyretmemiş olan insanlar için bile çok önemli etkilerde bulunuyor. Yani az önce de söyledim. 5 tane madalya olimpiyatlarda kazanmak öyle kolay bir şey değil.
Tabii. Verdiğin örnekle de kıyaslayınca bizim de birkaç hafta önce andığımız Ruhi Sarıalp'in yıllar boyu Türkiye'ye getirdiği tek madalyayı sözünü ettik biliyorsun. Tek başına 5 madalya alan bir isimden, Emil Zatopek'ten bahsediyoruz. Çek lokomotifi tabiri de aslında tam oturmuş bir tabir değil mi sevgili hocam?
Kesinlikle öyle ve o dönemin aslında baktığınızda yani 50'ler bir açıdan dünyada işte 2. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşen koşulların vermiş olduğu etkilerle beraber bambaşka bir sürecin de karşılık geliyor. İşte bu dönemde 1948'de Londra'da ardından 1952'de Helsinki'de o başarıları elde etmiş olmak ve işte o Çek lokomotifi olarak anılmak hakikaten çok büyük bir şey.
Hocam burada bir virgül koyalım. Seni yine hatta tutalım. Özkan da tamam. Sanıyorum şu anda hattımızda. Sevgili Özkan Peke, seni biliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Spor Daima'nın daimi konuklarından birkaç haftadır da sağ olsun ben rica ediyorum. Girişteki anacağımız isimlerle ilgili metinleri kaleme alıyor. Ben de yayında onları sıcağı sıcağına sizlerle paylaşıyorum. Türkçenin ulaştığı dünyanın her yerine Türkiye'nin Sesi Radyosu farkıyla. Özkan merhaba.
Merhabalar.
Nasılsın? Ne var ne yok?
Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Çok sağ olun.
Nasıl, bu metinleri yazmak zorluyor mu seni? Kulaklarımı çınlatıyor musun yoksa iyi oluyor mu? Ben şimdi bunları okurken çok mutluyum. Umarım sen de aynı duygular içindesindir. Eda gülüyor şu anda. Doğru bir şey yapıyoruz diyor.
Bu mutluluğu 5'le çarpın diyebilirim. Çünkü yani bir sporcu olarak kendi ifadelerinizin, kendi duygularınızın tabii ki tarihten de aldığımız o önemli bilgilerle bir kağıt üzerinde bu kadar insana ulaşması gerçekten çok gurur verici. Kendi adıma, kendi kişisel tarihim adına çok mutluyum.
Sağ ol.
Bana bu fırsatı veren.
Estağfurullah. Biz bilen insanlara ulaşıyoruz. Bilen insanlar da sağ olsunlar bilgilerini bizlerden ve dinleyicilerimizden, TRT'den esirgemiyorlar. Böyle tırnak içinde bir tabir kullanacağım. Hani çok medyatik olmayan, tarihin derinliklerinde kalmış ama yeni kuşaklara her gelen yılla yeniden hatırlatılması gereken spor karakterleri bu isimler. Bizden isimleri de çok anıyoruz. Türk isimleri de çok anıyoruz. Ama dünyada da marka olmuş isimleri anıyoruz. Dolayısıyla Emil Zatopek de bu isimlerden biri. Haftaya da kısmet olursa bir başka büyük atleti, dünya devi olan, tarihte çok önemli bir yer edinmiş edinmiş olan büyük atleti Jesse Owens'ı anacağız değil mi sevgili Özkan?
Evet, onun hikayesi de bambaşkadır.
Evet, böyle küçük bir soru işareti verelim dinleyicilerimiz için. Zatopek'le ilgili senin şimdi söylemek istediklerini alalım. Ahmet Hocam da gerekli gördüğü yerde söze girsin.
Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Lozan şehrinde Olimpiyat Komitesi'nin merkezin önünde bu tarihten nice isim geçti ama Emil Zatopek'in bir heykeli var.
Hı hı.
Yani öylesine bir etki yarattı ki atletizm üzerinde ve ilgi yarattı tabii ki. O bir sembol olarak orada.
Hı hı.
Çünkü yaptığı iş hakikaten bir işi daha yok. Ve bu dönemde yapılması da çok zor görünüyor. Çünkü temelinde şu yatıyor. Aldığı 3 altın madalyanı birisi 5000 metrede, diğeri 10.000 metrede, bir başkası ise maratonda.
Hı hı.
Şimdi sportif açıdan antrenman tekniğinden tutun da her türlü olasılıklar yan yana dizilse bile bunların hepsi ayrı birer disiplin, antrenman gerektiren farklı kulvarlar.
Hı hı.
Şimdi karşınızda öyle bir isim var ki bütün bunların hepsinden hem de dünya rekoru kırarak çıkıyor.
Hı hı.
Şimdi ben Zatopek'in hayatını da baktığım zaman biraz da hani o programın başında bahsettiğiniz koşu stili vardı ya, yüz ifadesi vardı ya,
hı hı,
hayatıyla da direkt olarak bağlantılı görüyorum. Başarısının altında da bu var bence. Çünkü kendisiyle yapılan röportajlarda ki çok kısıtlıdır, koşu stilinin bir ritimsizlik olduğundan bahseder. Yani koşarken bir ritim yakalarsınız. Mesela 100 metre atletlerine baktığınız zaman çok ciddi bir disiplin vardır vücut biçimlerinde.
Hı hı.
Maratoncular da öyle, 5000 metre de öyle. Fakat Zatopek'te bunu göremezsiniz. Kendisi şöyle açıklıyor. Benim başarımın altında bu ritimden uzak olmam var. Yüz ifademin altında çektiğim acı ve ızdırap var. Ve yaptığı bütün antrenmanlarda şu metodu uyguluyor. Sürekli olarak 400 metre koşar kendisi. Fakat bu 400 metreleri belli bir tempoda koşarken en az 100 metrelik de sprintler atar.
Hmm.
Temelinde de şuraya gelir. Gerek maraton olsun 5 ya da 10.000 metre olsun. Son saniyelerdeki ataklarıyla hakikaten işte o yüz ifadesini orada görürsünüz. O dayanma gücünü oradan almaktadır. Bir başka şey daha söyler. Bunun estetik tarafıyla ilgilenmez. Yapılması gerekeni yaptığından bahseder. Yani bambaşka bir bakış açısı. Bakın mesela şöyle bir şey değerlendirebilirsiniz. Bir kişinin mesela fizyonomisine bakıp atlet olup olmadığıyla ilgili bir takım cümleler kurabilirsiniz.
Hı hı.
Bunları çok uzağında gibi gözükür.
Hı.
Kariyerinde de zaten bir koşu geçmişi yoktur. Ama kendisinde onun olduğunu anladığı andan itibaren bütün bu yargılar ki biraz önce söylediğim şeyler hakikaten geçerli şeylerdir. Atletlerin fizyonomisinin belli bir oranda olması gerekir ama bütün bunların dışında bir stil yaratmıştır kendisi. Ve çok ilginçtir, çok da başarılı olmuştur. Dediğim gibi farklı disiplinlerde koşmasına rağmen, farklı antrenmanlar gerektirmesine rağmen döneminde bütün bunların üstesinden gelmesi hakikaten çok büyük bir şaşkınlık yarattı. O yüzden o bahsettiğiniz Çek lokomotifi beraberinde geldi. Ve 2000'de öldüğü zaman, 2000 yılında hayatını kaybettiği zaman işte Olimpiyat Merkezi'ne o heykelin dikilmesinin arkasında da bütün bunlar var. Gerçekten sıra dışı bir isim ki şimdi atletizm çok daha laboratuvara inen, çok daha antrenman biçimleri çok farklı olan, çok değişik bir yere doğru giden, evrilen bir spor.
Aslında...
Ve rekorlarına baktığınız zaman da bu rekorlar yeni bir dünya rekorları mesela. Onu kırdığı rekor saniye açısından düşündüğünüz zaman 3 ya da 5 dakika falan bilemediğiniz en fazla geliştirilmiş durumda. O koşullarda o bahsettiğiniz Londra'daki o yağmurlu günde o seyrek saçlarıyla diye yazmıştım ya.
Hı hı.
Orada gösterdiği performansı bugün 2020'de sadece ve sadece 3 dakika falan daha gerisine, 4 dakika gerisine gidebiliyorlar.
Hı.
Bakın nasıl koşullarda, nasıl farklı disiplinlerde, nasıl bir disiplinle ve inançla ve inatla ve o yüz ifadesiyle başarmış çok ciddi bir karakter var önümüzde.
Özkan sen yine hattasın. Hocama hemen dönüp şunu sormak istiyorum. Hocam farklı mesafeleri koşuyor olmak bir atlet için avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Bu konuyla ilgili bir çalışman var mı, bir fikrin var mı? Neler söylersin bize?
Bu aslında şununla çok yakından bağlantılı. Özkan Bey'in bıraktığı yerden devam edeyim. Yani oradan soruya cevap vereyim. Şimdi o yüz ifadesi tarzı üzerinden giderken işte çeşitli yerlerde benim de gördüğüm, okuduğumda okuduğum şu çok ilginç bilgi var. Yani söz konusu belli belli tempolarla gidiyor. Herkesin artık bitmek üzere olduğu anda sprinte kalkan bir atlet var karşınızda. Yani düşünsenize rakipler açısından bu müthiş bir yani ezici bir üstünlüğü de
moral bozucu bir yetenek bu değil mi?
Morali bozuyorsunuz çünkü insanların artık maratonda sona yaklaştıkça o bütün enerji bittiği noktada sizin yanınızdaki insan bu şekilde sprinte kalkıyor ve arayı açıyor. Yani hakikaten çok farklı bir tekniğe sahip ve o teknikle beraber zaten çok etkileyici bir sonuca ulaşıyor. Burada şunu söylemek lazım. Az önce Özkan Bey'in söylemiş olduğu, yani hakikaten içinde bulunduğumuz dönemde artık atletizm dediğimiz sporun kendisi için geçerli olan o her şeyin endüstriyelleşmesi ve bunun özellikle laboratuvarlarla çok yakından bağlantılı olması sonucunda artık atletler için çok daha güçlü ve çok daha yaygın şekilde kullanılan tekniklerle karşı karşıyayız. O yüzden burada atletlerin öyle ha deyince 5000 koşayım, 10.000 koşayım, bu ikisi birbirine çok yakın olabilir ama maraton koşayım dediğimizde işler biraz daha değişmeye başlıyor. Yani az sayıda atlet var ki onlar zaten hepimizin de gayet iyi bildiği gibi onlar yapıp ettikleriyle bambaşka bir yere sıçrıyorlar. Yani onlar bulundukları pozisyonun üzerine çıkmaya başlıyorlar ki işte burada buna günümüzden bir örnek verirsek Usain Bolt örneğini verebiliriz.
Tabii ki.
Yani baktığınızda o koşu tarzıyla ortaya çıkışıyla bambaşka bir kişilik özelliğine sahip. Zatopia'ya baktığımızda ise o dönem itibariyle bunları yapmak, Özkan Bey'in de belirtmiş olduğu gibi, o rekorları kırabilmek kolay değil. Yani 5000 koşuyorsunuz, 10.000 koşuyorsunuz ve hiç koşmadığınız maratona çıkıp o başarıyı elde ediyorsunuz. Yani şimdi insanların özellikle atletler açısından düşündüğünüzde kendi bildiğiniz işi yapmak, kendi bildiğiniz parkurda koşmak, o hakim olduğunuz güzergah üzerinde bir şeyler yapmak var ama bir de hiç bilmediğiniz bir alanda yapmak var ve orada bu arada şunu eklemek lazım. Zatopek kendine 6 tane dil öğrenen birisi ve öğrenmiş olduğu dil sayısıyla beraber maraton sırasında sorduğu İngiliz atlete sorduğu cümle var. İşte tempo nasıl? Yeteri kadar hızlı değil diyor. Tempoyu arttırıyor ve gidiyor. Böyle de ilginç bir özelliğe sahip Zatopek.
Şimdi hocam biz hani haftada bir bu programı yapıyoruz ama yalnızca bu programı yaparken yarım saatle bir saatle bu program bitmiyor biliyorsun. Öncesinde seninle görüşüyoruz, Özkan'la görüşüyoruz, şöyle olsun böyle olsun diyoruz. Özkan sağ olsun metinleri yazdığında bana bir iletiyor. Ben bazen biraz böyle kaprisli yapımcı edasıyla ya Özkan şunu şöyle yapsak nasıl olur diyorum. O sağ olsun benim nazımı çekiyor. Şimdi bu metni okurken ikinci olduysam birinci de olabilirim cümlesini manşete taşıyalım Özkan. Metni böyle kurgula diye rica ettim ben kendisinden. Sağ olsun o da beni kırmadı. Ama burayı biraz seninle konuşalım diye bu örneği veriyorum. Ne kadar farklı bir mantık değil mi? İkinci olduysam birinci de olabilirim. Aslında bütün hayat felsefesini bütün insanlar için özetleyebilecek çok doğru bir cümle bu arka planda. Bunu biraz bir uzman spor sosyoloğumuz olarak da bir profesör hocamız olarak da senden alalım isterim.
Şu sporu belki de çok özgür kılan ve dünya üzerinde insanların bu kadar çok kendisine yakın kılan özelliği biraz da bu rekabeti ortaya çıkartabilmesinden geliyor ve burada ortaya çıkan duygular sadece orada kalmıyor. Yani insanların tutkuyla bağlı olabilecekleri, kendilerini farklı kılabilecekleri ve kendi kendileriyle de yarışabilecekleri bir ortamın oluşmasına yol açıyor. Şimdi burada Zatopek'in söylemiş olduğu ikinci olursam olabiliyorsam birinci de olabilirim. Yani burada kendi kendini motive etme, kendisini başka bir tarafa doğru götürebilme. Yani baktığınız zaman aslında burada hakikaten çok büyük bir cümleyle karşı karşıyayız. Yani özellikle içinde bulunduğumuz dönemde kendisini umutsuz hisseden ya da
evet çok yapıp, harika.
Yapıp ettikleriyle daha iyisini yapamazdım elimden gelen bu diyen insanlar için açısından baktığımızda bu cümle müthiş bir cümle. Çünkü bu cümle hem içinde birinciliği kaçırmanın verdiği bir hüznü içeriyor ama onunla yetinmeyip çok daha ilerisine doğru gidebileceğimizi de ve insanoğlunun buna gücü olabildiğini de ortaya koyması aslında çok etkili bir
her şeye muktedir bir yanımızın olduğunu aslında hatırlatıyor değil mi bize insan olarak?
Tam da burası işte Murat Bey, tam da bu nokta.
Evet, yani bir dersten, bir imtihandan işte 30 aldıysam, 40 aldıysam 60 da alabilirim, 90 da alabilirim, 100 de alabilirim diyebilir bir talebe. Şu anda bizi dinleyen bir talebe. Herhangi bir meslekte belirli konularda daha iyiye ulaşmayı hedefleyen biri, onu yaptıysam bunu da yapabilirim diyebilir. Yani bunu hayatın her alanına uyarlamak mümkün. O anlamda bir yaşam felsefesini de açığa çıkarıyor Zatopek. Hocam sana teşekkür ediyorum. Ben toparlayıcı birkaç cümlem varsa onu alalım. Son 5 dakikada Özkan'la devam edelim. Çünkü Özkan'ı kızdırmamak lazım. Metinleri yazmaz, şu olur bu olur. Yok, İkimize yok, kalmasın yükümlülük.
Özkan Bey giderek çok daha iyi metinler yazıyor. Zaten arada bir ben de kendisiyle konuşup sohbet ediyorum.
Ne güzel.
Hakikaten ellerine sağlık. Çok iyi metinler ortaya çıkıyor. Bunu daha da iyi yere doğru gideceğinden eminim. Şunu söyleyerek bitireyim o zaman. Özellikle spor dediğimiz alanın, bakın siz burada müthiş bir iş yapıyorsunuz. Spora dair spor dediğimiz alanın ne yazık ki bizim ülkemizde görüldüğü gibi sadece futboldan ibaret olmadığını, futbolun ötesinde pek çok disiplinin bu yapıya katkıda bulunduğunu ve bu yapıya katkıda bulunan insanların, altını özellikle çizeyim, insanların hikayelerinin bizi anlattığını, bizi yansıttığını gösterebilmek. Çünkü insanın insan yapan şeyin arkasında biraz daha hikayeler var. O
tabii,
hikayeler üzerinden tabii insanlaşıyoruz.
Tabii. Yani o hikayeleri öne çıkarmak, o anmak ve olabildiğince paylaşmak çok çok önemli. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam katkıların için. Şimdi biz bile burada motive oluyoruz. Eda da bana diyor ki şu salgın bir geçsin, her gün 10 bin kilometre koşacağım ben de, eşofmanlarımı giyeceğim diyor. Yani bize bile böyle bir faydası oldu bu programın. Çok çok teşekkürler sevgili hocam. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Ahmet Talimciler, İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi ve Türkiye'de bir elin parmağını ulaşmayan spor sosyologlarından biri. Dolayısıyla biz Ahmet Hocam'ın birikiminden her hafta yararlanmaya çalışıyoruz. Özkan, bize ayrılan son 4 dakikadayız. Senin çıkardığın notlar var. O notların bir kısmını paylaştık, bir kısmını paylaşamadık. 22 Kasım 2000'de 78 yaşında arabımızdan ayrılıyor ve senin de dediğin gibi hemen ardından bir heykeli dikilecek kadar önemli bir model atletizmde ve spor dünyasında. Sen neler söyleyeceksin artık kapanış ve toparlama cümleleri olarak?
Son olarak şunu söylemek isterim. İkinci olduysam birinci olabilirim diyebilirsiniz. Bakın burada yine başka bir boyuta gidiyor iş. Hı. Bunu 5000 metre için söyleyebilirsiniz. 10.000 metrede de aynı şey söz konusu, maratonda da, farklı branşlarda da bunu yapabilmek gerçekten çok üst seviyede bir şey gerektiriyor. Yine koşu stiliyle ilgili önemli bir not vardı, onu da hemen ileteyim.
Lütfen.
Omuzlarınızı sıkıyorsunuz demiş arkadaşlarına. Dolayısıyla bu sizde son metrelerde ciddi yorgunluklara sebep oluyor. Yüz ifademin temelinde aslında o bütün sıkıntımı yüzüme yansıtmam, yani vücudumu kasmamamın da...
Özkan bir yanlış anlaşılmayı netleştirmek için soracağım. Ben anlamadım, belki dinleyicilerimiz de karıştırabilirler diye. Arkadaşlarına Zatopek mi diyor omuzlarınızı sıkıyorsunuz diye?
Tam tersi. Zatopek onlara diyor. Çünkü çok başarılı, çünkü çok ciddi ve iddialı cümleleri var. Hı-hı. İddialarını gerçekleştiriyor. Altında yatan formülü sorduklarında bunu söylüyor. Diyor ki o kadar çok kasılıyorsunuz ki son o kazanma anında omuzlarınıza ciddi yükler biniyor.
Bunu yapmayın belki, diyor. Bunu yapmayın diyor.
Bunu yapmayın. Belki de benim yüzümde gördüğünüz o eleştirdiğiniz, hatta zaman zaman espri konusu olan ifadenin altında da bu var. Ben kendi ısrarımı biraz oraya yönlendiriyorum. O yüzden buna dikkat ederseniz daha iyi koşarsınız diye de önündeki nesle bir mesaj veriyor. Belki kendi üzerinde geçerli bir şey olan bir şeydir ama hani biz de futbol oynadığımız için, sporun farklı yerlerinde bulunduğumuz için hakikaten futbol topuna da eğer kendinizi kasarak giderseniz istediği adrese gitmeyecektir. Hmm. Rahat olmanız gerekir.
Evet. Aslında bu birçok spor dalı için geçer.
Evet. Istakada kendinizi kasmanızın topları istediğiniz yere yollayamayacağı gibi. Biraz oraya atıfta bulunuyor sanki.
Çok doğru, çok doğru. Yani sen şimdi bu cümleyi kurunca hemen zihnimde canlanıyor. Bu anlattığın otomobil kullanırken de geçerli, bisiklet kullanırken de geçerli, masa tenisinde servisi karşılarken de geçerli. Kendini ne kadar gergin hissedersen o topun karşı tarafa gitme ihtimali o kadar aşağıya düşüyor. Dolayısıyla burada da gene ciddi bir felsefi danışmanlık yapmış Emil Zatopek.
İşte söylediğiniz gibi abi, biraz önce söylediniz ya, her alana yansıtmak mümkün. Mesela ben ilk araba kullandığım zaman direksiyonu çok fazlasıyla vücudumu kastığım için omuzlarımın ağrıdığını hatırlıyorum.
Tabii,
bakın.
Tabii.
Aynı şey. Dolayısıyla büyük bir olasılıkla bunu söyledi. Biz de bu programdan şunu çıkaralım. Son cümlelerim
lütfen,
olsun.
Lütfen.
En azından ben o
dersi son 30 saniyedeyiz.
Hani metin üzerinde konuştuk ya.
Hı-hı.
Bunu yazdıysak daha ilerinde yazabiliriz. İyi, kapatayım.
Ne kadar güzel dedin. Hepimiz için geçerli olsun bu. Daha iyi programlar yapalım. Daha çok dinleyiciye ulaşalım. Çünkü varlık nedenimiz bu. Çok değerli katkıların için sana da çok teşekkür ediyorum
ben,
sevgili Özkan Pekesen. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Cihan Aktepe ve mikrofonun başında programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem. Hepinize Spor Daima ekibinden selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. TRT'den, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan haftaya görüşmek ümidiyle hoşça kalın.
Spor Daima. Spor Daima.